Ayrım 16.
O iktidarsız ve kısır hayaletler çoğalmamış, orada öyle mutlu bir edayla asılı kalmıştı. Bir zamanlar tir tir titredikleri asıl ev sahipleri de artık onlardan korkmuyordu. Alobar birkaç kilo almıştı. Artık yürüyüşünde savaşçı hali yoktu. Samye meditasyonları omurgasındaki gerilimi alıp götürmüş, bandolop transmisyonları mızrak gibi kolunu neşeyle sallanan bir uzantı haline getirmişti. Ama gömleğin içindeki kasların capcanlı fıkır fıkır kıvrıldığını göremeyen saldırganın vay halineydi. Sakalını Bizans modasına göre düzeltmişti. Çeşitli yara izlerine erik gibi bir parlaklık gelmiş, masmavi gözleri dünyaya bir yavru aslanın merakıyla, bir baba ayının kurnazlığıyla bakıyordu. Burnundan oyuncu bir edayla terliğin dumanlarını üfleyip durmaktaydı. Burun demişken yanındaki kadının yüzünde görkemli bir muz göze çarpmaktaydı. Kıvrımında adeta müzikal bir hal vardı. Daha sivri çizgili, daha köşeli bir kadında böyle burun gülünç durabilirdi. Ama bu esmer yaratık sanki yürüyen bir yuvarlaklıklar, çıkıntılar, kıvrık çizgiler barajı olduğundan burunda öteki çizgilerine çok güzel uyuyordu. Göz kapaklarının kalın parabollerinden çıplak ayaklarının yuvarlak tabanlarına kadar her yanı kıvrım doluydu. Ünç naypaya yetecek kavis vardı vücudunda. Yunan geometrisine yabancı bir çelişki oluşturuyordu. Eğer inanılır bir kaynak, Pana bu kadının şu yakındaki vadide her gün keçileri sağan, dişsiz iskeletlere benzeyen bu kadının ağzı inci gibi parlıyordu. Ve tek vücut kıvrımı değnekleri üzerine eğilmiş, bükük bellerinde bulunan büyük anneler kadar yaşlı olduğunu söylese, Pan'ın ağzından dökülen sular havada donar kalırdı. Kudra 66 yaşındaydı. Pan, az sonra öğreneceksin zaten, flüt çalıp ayartan çayırlara çağırdığın her Homer kızı kadar da uygundu sana. Tabii aslında orta yaşını aşmış olan sen kendindin Bay Azgın. Evet, Bay Keçiayak Roma'yla Konstantinopol arasındaki öfkeli ayrılışa rağmen Hristiyanlık seli çekilmemişti. Dünyanın tüm kovuk ve girintilerine yine öyle ağır ağır çorba gibi yayılmaya, sokulmaya devam etmişti. Kafasına bu etki değmemiş, bir putperest hemen hemen hiç kalmamıştı artık. Etki öyle güçlüydü ki eski inançlar çoğu yerde erozyona uğruyordu. Bazen de büsbütün yok oluyordu. Sana gelince Bay Cazibe, Bay Mantıksız, Bay İçgüdü, Bay Çingene Ayak, Bay Soytarı, sen, Bay Koku, Bay Hayvani Sır, Bay Kabus, Bay Pusu Kuran, Bay Panik, Bay Ay Dede'ye havlayan, evet sen, Bay Irza Geçen, Bay Mastürbasyon, Bay irkiltici, Bay El Değmemiş Bölge, Bay Şaşırtıp Kaçan, Bay inatçı Güç, Bay Küstahlık, Bay Doğa En iyisini Bilir. Sen gittikçe köylüler üzerindeki etkini kaybettin ve şu anda Alobar'ın seni ilk gördüğü zamankinden bile zayıf duruma geldin. Soluyordun, güzel bir görünüm değildi bu. Çünkü bir tanrıydın sen ne de olsa, tanrı gücüne sahiptin, büyük ve korkunç kararların verildiği tepedeki altın halkanın içinde güle sıçraya doğmuştun. Popülerliğinin azalması seni incitti, bu seni şarap tulumuna çevirmeye yeterdi, eğer zaten şarap tulumu olmayaydın. Eski müminlerinin senden koptuğunu seyretmek de acına katkıda bulundu. Onlar seni kaybederken vücutlarının bilgeliğini, aydede bilgeliğini, dağ bilgeliğini kaybediyorlardı. Çiçeklerle süslü bayram direğinin canlı ağacını verip yerine ölü keresteden yontulmuş haçlar alıyorlardı. Artık eskisi kadar şen değildi zavallı Homerler. Cennete kabul edilmek için öyle çok uğraşıyorlardı ki cennetin eskiden beri zaten onların adresi olduğunu unutmuşlardı. İşte çayırına sıçrayarak giren bu çifte bunun için böylesine tutuldun. Kadın vücudunun uğuldayan kampanalarıyla kusursuz bir uyum içindeydi. Erkek bir yanda gelincik okşayıp diğer yanda da bir terliği tüttürürken İsa'ya uçarı görünmekten korkmuyordu. Senin kokunu almaya çalışmasalar bile hayranlık duyardın onlara. Kaldı ki onlar o kokuyu almaya çalışıyorlardı. Pan onların neşesini, güven duygusunu haklı olarak Alobar'ın ölüme karşı başvurusunun başarılı oluşuna yorumladı. Açmasa sıkışmış Tanrı için bu işin ne kadar acı dolu olduğunu hayalinde canlandırmak da herkes için olduğundan daha kolaydı. Gelincikler arasında kıkır kıkır gülen, yalın ayak kudrayı diz çöküp ağlarken, başarısı herkesi şaşırtmış bir dokumacının mekiği gibi titrerken, Şakti'ye, Şiva'ya, Kali'ye ve Krishna'ya yakarıp ilahi yetkiye başkaldırdığı için bağışlanmayı dilerken düşünmek ise biraz zordu. Çünkü herhalde ölmemizi isteyen ilahi yetkiydi, öyle değil mi? Bize birkaç yıllığına bilinç veren, sonra onu ne kadar iyi ve akıllıca kullanmış olursak olalım, elimizden çekip alan o değil miydi? Besbelli insan nesli bir zamanlar iğrenç ve daha sonraki nesillere de bulaşan bir suç işlemiş. Tanrılar da bu yüzden bizi ölümlülükle cezalandırmıştı. Şimdi bu adil cezadan kurtulmak istememiz de suçumuzu daha ağırlaştırmıyor muydu? Bandolop mirasını emip sindirdikten sonra ya da birazını sindirdikten sonra kudra ölüme meydan okumakla bir kötülük yaptığını, bunun ceremesini ileride pek kötü bir biçimde çekeceğini hep hissetmiş, o duyguyu hiçbir zaman tam anlamıyla yenememişti. Alobar'la birlikteyken, meditasyon yaparken veya yıkanırken çevresinde onca kişi yaşlanıp öldüğü halde kendi vücudunun dimdik ve capcanlı kalmasına seviniyordu. Ama ortalık kararırken tek başına oturup Alobar'ın baharat rıhtımlarından dönmesini beklediği sıralarda korku çenesinin gamzesinden damlarcasına yoğunlaşıyor. Kudra titreyerek bir tanrıdan diğerine sığınıyor. Fil kafalı acayip Ganesh'e bile yakarıyor. Dul ölümüne boyun eğmediği için bağış diliyordu. Alobar da bu arada kendi tanrılarıyla daha sıkı fıkı bir ilişki içine girmişti. Onunkiler genellikle sihirli ağaçların içinde horlar, yıldızlarda göz kırpar, ara sıra küflü saçlarıyla, mehtap yanığı tenleriyle ortaya çıkar. İnsanlarla yakınlık kurar, insan huylarını ve iştahlarını paylaşıyorlardı. Günün birinde Bohemia diye bilinecek ormanlardaki bir kral olarak Alobar kendisi de yarı ilahi bir kimse sayılmıştı. Ama o da kendini zaman zaman rahatsız hisseder, yakınmadan mezarı boylayan diğer insanlarla kendisi arasındaki uçurumun genişlemekte olduğunu sezerdi. Kendi benliğime sarıldıkça onun insanlıktan uzaklaşıp garipleşmesini mi göreceğim ben diye kaygılanıyordu. Normal bir biçimde yok olmaktan daha beter bir intikamı mı davet ediyorum? Ama böyle bir günde, böyle güneş ışığıyla, şehvetle, serüvenle dopdolu bir günde, onun içinde, kudra içinde yok olmaktan daha kötüsünü hatıra getirmek kolay değildi. Bu yüzden o lavanta kokulu dağ sisleri arasında ünlü birinden imza almaya gelen hevesliler gibi güle oynaya yürüyorlardı. Ama yüreklerinin derinliklerinde senden istedikleri bir karalamadan daha fazla bir şeydi Bay Kıllı. Senden, yüreklerinin derinliğine uzanmanı, zaman konusunda kazandıkları aleni zaferin oraya köpekler gibi gömdüğü kemiği çıkarmanı istiyorlardı. Konstantinopol'da Hristiyanlar arasında yaşıyorduk diye açıkladı Alobar. Pan, Hristiyanlar her yere yayıldı dedi. Kudra, benim ülkeme yayılmadılar diye karşı çıktı. Yayılacaklardır dedi Pan. İçinden bir bulantı, bir baygınlık yükseldi. Kudra'nın vücudundaki tepecikleri seyrederken buna aldırmamaya çalıştı. Alobar, ondan önce doğuda uzaklarda bir mağarada yaşadık diye devam etti. Bandolop doktorları hiç duydun mu? Hayır dedi Pan, aptallaşma. Alobar kızardı. Epeydir ortalıklardasın sen dedi. Birisi sana bandoloplardan söz etmiştir diye düşündüm. Ben Pan'ım dedi Pan. İnsanlar bana şundan bundan söz etmez. Kudra, ne demek istediğini anlıyorum dedi. Pan ona çapkın çapkın sırıttı. Alobar küplere bindi. Pan flütünü ortaya çıkarıp size çalayım diye önerdi. Alobar, seninle ölümsüzlükten konuşmak istiyorduk dedi. Pan, çok geç kaldınız diye karşılık verdi. Flütüyle birkaç hafif nota çaldı. Konuşmak için mi çok geç yoksa ölümsüzlük için mi çok geç diye sordu Kudra. Pan'ın müzik aletinden yüksek, tiz bir ses çıktı. Alobar, bizim için mi çok geç yoksa senin için mi dedi. Karşısındaki tanrının fiziksel çöküşünü fark etmişti. Pan, siz ölümsüzlükle ilgileniyorsunuz, işte bu da ölümsüzlük dedi. Flütünü ciddi ciddi çalmaya başladı. Ama diye itiraz etti Alobar. Kudra, ne demek istediğini anlıyorum dedi. Alobar yine öfkelendi. Kudra, Pan'la karşılaşmadan önce, yani çalılar arasından çıktığında onu görmeden önce, Pan'ı dev yapılı bir şey sanıyordu. Sırtı kanatlı, ayakları kara kara, gereğinden çok kollu, bağıran, tıslayan, ağaçları kökünden söküp atan, ateş kayaları tüküren, kükreyen bir sesle insanoğluna talimat yardıran biri diye canlandırıyordu gözünde. Oysa kendi alobarından bile daha ufak tefek olduğunu görünce doğrusu hayal kırıklığına uğramıştı. Tüylü bacaklarıyla o saçma sapan kuyruğuna neredeyse gülecekti. Kokusu bile alobarın anlattığı kadar güçlü değildi. Evrensel düzeyde berbat olmaktan çok yöresel düzeyde yaramaz bir kokuydu. Flütünü çalmaya başlayıncaya kadar Kudra onun kim ya da ne olduğu konusunda tam bir fikir sahibi olamamıştı. Müzik çalışı da başlangıçta hafif bir şey gibi geldi. Dikkatsiz, basit, ilkeldi. İnsan Timolus'a hak veriyordu. Timolus Pan'la Apollo arasındaki müzik yarışmasını dinler dinlemez, hiç kararsızlık göstermeden ödülü Apollo'nun lirine vermiş. Böylelikle eleştirmenlerin sınırlamaya ve cilaya önem vermesi, tuhaf ya da itaatsiz olana da saldırması geleneğini başlatmıştı. Ki o gelenek de bugüne kadar hala devam etmektedir. Eğer Timolus Pan'ı sahneden bu kadar çabuk tasfiye etmese, eğer Pan'ı dinleyecek kadar nesi, dürüstlüğü, alçak gönüllülüğü, ne de olsa Timolus'un kendisi hiçbir halt çalmayı bilmezdi. Cesareti olsaydı, ona ön yargılardan daha içtenlikli bir tepki gösterebilseydi, belki o da etkilenirdi. Kudra'nın etkilenmeye başladığı gibi, mektepli eğitimin yokluğuyla alay etmeyi keser kesmez, onu flüt ustası Lord Krishna ile karşılaştırmaktan vazgeçer geçmez, etkilenmeye başlamıştı. Pan'ın şarkısı hiçbir amaca yönelik olmadığı, hiçbir işe yaramayacağı için, daha doğrusu insanların amaç çemberini aştığı için, özgürleştiriciydi bir kere. Çalanın iradesinin de, dinleyenin iradesinin de kontrolü dışındaydı. Hatta irade onun içinde eriyordu. İşte Apollo'nun da neden Timolos'la bir olup onu derhal boğmak gereğini duyduğu buradan anlaşılıyor zaten. Kudra'nın gözünde bu durum ip numarasının sese çevrilmişiydi. Titreyen bir ipe başı döne döne tırmanmaya benziyordu. Orada esrarengiz bir diyara ayak basılacaktı. Her şeyi içeren bir bütünleşme, doğal dünyayla birleşme yer alacak, bireyin salt yalnızlığı, duygusu da bununla yan yana var olabilecek, buna karışabilecekti. Pan'ın salkım saçak ezgisinde bir hop hop tavşan niteliği vardı, ama başıboş keçi niteliği de vardı. İnatçı, kaba, zımba gibi, bir an şefkatli ve şiirsel geliyorsa, öteki an tehdit edici, haşin geliyordu. Bunun nedeni belki de Pan'ın şarkısının içimizdeki hayvanın şarkısı olmasındandı. Bütün şarkıları bir arada, görünürde rastgele olan bir düzen içindeydi. Kudra, Pan'ın konserinde ayaklarını sert toprağa değil, yumuşak bir yere basıyor gibi hissetti. Bastığı alan düz olmadığı, eğri büğrü olduğu halde içinden dans etmek geldi birden. Belki de içimizdeki hayvanın ezgilerine gösterilebilecek en uygun tepki dans etmektir. Kudra ritmik biçimde sallandığını, otlarla kaplı ayak parmaklarını oynatıp durduğunu fark etti. Alobar'a döndüğünde onun da bir tür kıpırtı içinde olduğunu gördü. Sol elinin parmaklarını şıklatıyor, sağ eliyle tempo tutuyor. Yarısı içilmiş terliğin külleri havada savruluyordu. Kudra onun yaptığı bu polka öncüsü dansa eğilerek bakıyordu ki gözleri onunla birlikte dans eden o çıkıntıya ilişti. İğrenç diye düşündü. Şu anda ereksiyon ne kadar da uygunsuz. O anda yeni bir şokla farkına vardı. Kendi de öyle ıslaktı ki donunda çocuklar yelkenli yüzdürebilirdi. Bundan sonra ilk fark ettiği şey alobarla ikisinin dans ede ede bir tepeye tırmanmakta olduğuydu. Pan'ın flüt sesini izleyerek çalıları sivri kayalara aşıp aşıp gidiyorlardı. İçinin en derin köşelerinden bir panik korkusu kabarırken alobarın yakınma dolu seslenişini duydu. Onun benim karım olması senin için hiç mi önemli değil? Yine de geri dönemedi Kudra. Kama Sutra'nın geliştirilmiş erotik mühendisliği Kudra'yı bütün bir gece süren sürekli ereksiyon haline hazırlamış değildi. Ama ertesi sabah havuzda her bir yanını ova ova temizledikten, çaydanlığın içinde taşıdığı kokularla kendini defalarca parfümledikten sonra, keçi kokusu yine de üzerinden haftalarca çıkmayacaktı. Alobar'la birbirlerine utanç duymadan bakabildiklerini gördü. Alobar, onun bu zamparalığının ikinci derecede kaldığını hissediyorum ama niye göre ikinci derecede onu bilemiyorum, dediği zaman ona tümüyle hak vererek başını salladı. Kahvaltıda Pan onlara zeytin, domates ve peynir sundu. Hiç çekingenlik duymaksızın çırılçıplak oturup yediler. Yemek boyunca uykulu gözlü tanrı havayı koklayıp duruyordu. Koklarken keçiden çok yabani tavşanı andırır hali vardı. Sonunda alobar ne koklamaya çalıştığını sordu. Çiçek galiba ama buralarda açan çiçeklere benzemiyor. Senin de burnuna geliyor mu? Benim parfümlerimin kokusu geliyor sana dedi Kudra. Pan şaşırmış görününce omzunu onun burnunun altına doğru uzattı. Pan'ın şaşkınlığı daha da arttı. Gece böyle kokmuyordun dedi. Alobar parfüm şişelerini ortaya çıkarmak için bir hareket yaptıysa da Kudra onun bileğini yakaladı. Biraz beklemesini ima etti. Biz zavallı Homer'lerin de kendimize göre bazı sihirlerimiz var dedi. Söyle bana koku fena mı geliyor sana? Oldukça hoş çiçekten geliyorsa ama kadın dediğin senin dün gece koktuğun gibi kokmalı. Püf, siz batılı erkekler de hep aynısınız. Kendinize tanrı da deseniz, insan da deseniz hep aynısınız. Burunlarınızı çok fazla avlara, çok fazla savaşlara sokmuşsunuz. Alobar da parfümlerden nefret ederdi. Ama her akşam depodan Hindistan cevizi, tarçın, zencefil kokarak eve döne döne sonunda alıştı. Tenin kendi sıvıları arasında boğulmadığı zamanlarda daha çekici olabildiğini öğrendi. Bak, kapa gözlerini bir dakika, bir tek dakika. Haydi güven bana. Pan istemeyerek kocaman maymunsu göz kapaklarını indirdi. Bu arada Kudra onun üzerine bir fil sürüsüne yetecek kadar patçuli serpti. Pan'ın gözleri yıldırım hızıyla açıldı. Ambarında bomba patlayan geminin ambar kapakları gibi açıldı. Dönüp gerisini koklamaya başladı. Sanki kendisine vahşicesine aşıktı. Bir şaşkınlık gelmişti üzerine. Daireler çize çize yürüyor, durmadan kendi yoluna çıkıp duruyordu. Gece boyunca Pan Kudra'yı ağırlarken Alobar'ı ağırlamış olan Naimpalar oturdukları havuz kenarında sinirli sinirli güldüler. Naimpalardan bir tanesi Pan'ın üzerine sıçradı. Kuyruğunu çiçek koparır gibi çekti. Pan onu hırsla yere savurdu. Sonunda Pan Kudra'yla Alobar'ın arasına oturdu. Hala kendi vücudundan yükselen kokuları bir inanmazlık ifadesiyle burnuna çekip duruyordu. Alobar'ın hiç duymadığı kadar alçak sesle konuşmaya başladı. Doğru, siz Homer'lerin de kendi sihirleriniz var. Tanrılar bunu ta başından beri bilirlerdi. Sizden bile iyi bilirlerdi. Biz tanrılar kendi güçlerimizi kullanmasını biliriz. Ama erkeklerin ve kadınların çoğu bunu bilmezler. İşte bizimle sizin aranızdaki fark da bu. Özür dilerim dedi Alobar ama tanrılarla insanlar arasındaki en önemli fark tanrıların ölümsüz olması, insanlarınsa olmaması. Biz insanların güçlerimizi doğru kullanmayı bilmememizden mi geliyor bu? Pan kabak gibi burnunu patçuli kokan kolu üzerinde dolaştırdı. Uzun zaman önce dünya henüz yamyazsı kara bir suratken, göbeğinde bir ateş yanarken, daha dağlar böyle yükselip ay dedeyi uzaklara itmeden önce, İnsanoğluna hayat ve ölüm arasında bir seçim olanağı tanındı. Ya hile ya yanlış bilgi yüzünden ya da başka bir sebepten insanoğlu yanlış seçimi yaptı. İş bu kadar basit. Kudra Alobar'a anlamlı anlamlı bakarak ama ya şimdi hayatı seçmeye karar verirsek diye sordu. Öyleyse seçin dedi Pan. Kudra ile Alobar yine bakıştılar. Kudra ama bu tanrıları kızdırmaz mı diye sordu. Ha ha ha. Pan'ın kahkahası bir köpeğin havlaması gibi patladı. Tanrıları kızdırmak mı? Tanrıların hala sağ olanları sonunda becerebildiniz diye sizi kutlar bile. Yani sence? Benim dediğim insanları sınırlayan tanrılar değildir. İnsanları sınırlayan insanlardır. Kudra sordu. Bizler de ölümsüzlüğe tanrılar kadar layık mıyız? Ölümsüzlüğü hak etmeyişiniz ruhen ve kalben zayıf olduğunuzdan. Ama bunu değiştirebiliriz değil mi? Kudra'nın sesi umutluydu. Zihinlerimizi geliştirebilir, ruhlarımızı zenginleştirebiliriz. Öyle olunca da ölüm yerine hayatı seçebiliriz. Sizde o potansiyel var. Alobar başını heyecanla sallıyordu. Kudra'nın suratındaki gülümseme öyle kocamandı ki içine mektup atıp postalayabilirdiniz. Hem de bir 11. yüzyıl mektubu. Parşömene yazılmış, rulo yapılmış, kurdeleyle bağlanmış. Pan hala patçulileri kokluyordu. Büyük Pan, Alobar'ın sesinde saygı vardı. Ben bir ülkenin kralı olmuştum ama şimdi kendimin kralıyım. Sevgili Pan dedi Kudra. Onun da sesinde bir hayli samimiyet vardı. Ne de olsa bir önceki gece sabaha kadar birlikteydiler. Ben ip örerdim ama artık kendi dünyamı örüyorum. Sanıyorum bunları söylemeniz kibirden değil özgürlükten, dedi Pan. Şarap tulumunu size kaldırıyorum. Sizler insanlar arasında az rastlananlardansınız. Çünkü şarabı tulumdan çirkin ama ateşli ağzına sıktı. Kırmızı damlalar sakalına aktı. Susamış kılların arasında kayboldu. Ah Alobar, sana söylemiştim, hatırlamıyor musun? Tanrılar ancak dünya kendilerine inandığı sürece ölümsüzdür. O inanç sarsılınca bir tanrının da nasıl sarsıldığını anlamak için bana bakman yeter. Ölümsüzlüğün kendine göre koşulları vardır. Ölümsüzlüğün sınırları vardır. Ayrıca ölümsüzlüğün tehlikeleri de vardır. Doğudaki bilge kişilerden ölüm konusunda ne öğrenmiş olursan ol, hatırlaman gerekir ki,